havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. Bugün günlerden pazartesi, 19 Aralık 2022. Yeni bir yıla girmeye çok az kaldı. Yeni yıl yeni umut demektir. Türkiye yeni yıla girerken umutlu olabilecek mi? Ben diyorum ki lütfen umudunuzu yitirmeyin. Evet, hayat pahalı. Evet, enflasyon yüksek. Evet, siyaset sahnesinde kimin ne yaptığı belli değil. Boş verin ya. Siz sadece umutlu olun, inanın ve aile bütçesini, ev bütçesini doğru yapın yeter. Bütçe için para mı var diyeceksiniz. Tabii ki haklısınız. Çünkü yapılan zamlar sizi mutlu etmiyor. İşte 22,5 milyon asgari ücretli. Pazarlık konusu sanki maç anlatır, loto tuto oynar gibi insanlar asgari ücret ne olacak yarışında böyle anlatıyoruz konuyu. Bu konu böyle anlatılamaz. Bilgi odaklı yayıncılığı tercih edeceksiniz. Biz bunun altını inat ve ısrarla çizeceğiz. Sözü uzatmayacağız. Bugünkü yayınlarımızda emek üzerinden öncelikle iş, aş, büyüme, istihdam, işsizlik ne yapabiliriz üzerinden yayın yapacağız. Sonra da genişleyici ya da sıkılaştırıcı maliye politikasının etkisi, yani bütçe ve vergiyi konuşacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Öncelikle rotayı Samsun'a kıralım. Çünkü Profesör Doktor Murat Batı'nın bir önerisi var. Öneri asgari ücret görüşmeleri devam ederken gündeme geldi. Önemli ve hassas bir konu. Murat Bey, karşımızdasınız değil mi?
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Şimdi Murat Bey, çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Konu, işçi ve işverene ödenen katkı payı ya da destek. 2011'de uygulandı. 2018'den beri uygulanıyor. 31 Aralık 2022'de sona erecek ama devam etme ihtimali çok yüksek olan bir uygulama. Nedir bu uygulamanın adı?
Şimdi efendim, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunumuz var. Bu kanunun önce geçici 10. maddesi 2011'de, sonra geçici 19. maddesine 2018 yılından 2020 yılına kadar geçerli olmak üzere bir hüküm eklendi. Sonra bunun süresi uzatıldı. Şu anda da uygulamada. Bu uygulamaya göre yeni işe alınmışlar, yeni istihdam edilecek kişilere asgari ücrete kadar olan maaşının SGK işçi ve işveren payı devlete desteklenecek. Bu gayet güzel, bir sıkıntı yok. Ancak paranın tamamı, hepsi işverene işsizlik sigortası fonundan karşılanarak ödenecek. Yani normalde bunların ödeme yükümlülüğü işverene aittir ama işveren bu yükümlülükten tamamen kurtuluyor. Bunu işçi ve işverenin beraber oluşturdukları işsizlik fonundaki tutarla işveren lehine bir düzenleme yapılarak yapılıyor. Sorun da buradan çıkıyor. En fazla 18 aylık ödemesi yapılacak dendi. Ve bu 2020'de 1,5 yılına getirildi bir uygulama aşağı yukarı. Sonra Cumhurbaşkanı kararıyla uzadı. Bir daha uzadı. En sorunu ise bu uygulama 31.12.2022'de, yani yaklaşık 10-11 gün sonra sona erecek olmasıdır. Bu tamamen işverenlerin lehine olduğu için ve işveren işçiler tarafından da pek bilinmediği için sanıyorum işçi sendikaları da bunu ısrarla dile getirmiyorlar, bilmediklerinden kaynaklı öyle tahmin ediyorum. Ancak bu uygulamayla ilgili beklenti 31.12.2022'den sonraya da işverenler tarafından aldığım kulis haberlerine göre uzatılacağı yönünde. Bu uzatılırsa yine yeni istihdam edilecek olan kişilerin işçi ve işveren SGK payları tamamı işçi ve işveren tarafından oluşturulan işsizlik fonundan ödenecektir. Bu 2011 yılında yaklaşık 21.6 milyar TL para ödenmiş. Bu 11 aylık kısımda da onun verisini de buldum. Yani Ocak ve Kasım 2022 yılı döneminde de 25 milyar TL, bakın 25 milyar TL işçi ve işveren sigorta payını işsizlik fonundan işverenlere ödemiş. Bu ödemenin çalışanlara herhangi bir şekilde tek kuruş bir katkısı yok. Sorun bu.
Peki araya giriyorum. Sorun bu. Diyorsunuz ki devletin işverene verdiği bu katkıda enflasyon muhasebesi yok diyebilir işveren ya da şirketler ama güzel para kazananlar var. Şimdi bu durumda asgari ücret görüşmeleri yarın yine masa toplanacak. Sizce asgari ücret ne olur? Onu ona bağlayacağım çünkü.
Şimdi ben asgari ücretin 8500 TL olacağını tahmin ediyorum. Neden? Aslında %40-%55 arası bir artış olacak diye dönüyor basında orada. Ancak ben 8250-8500 olacak diye düşünüyorum. Nedeni de şu, Ocak 2022 tarihinde 4253 TL oldu biliyorsunuz asgari ücret. 4253 TL'den şimdiki olan kısımda 4253 TL'den şimdi 8500 TL olursa bu %100 artırılmış olacak. %100 artırılmış olmasının da bir seçim yatırımı. Hem kulağa hoş geliyor hem ağza hoş geliyor. Çok güzel bir şey olacak. O yüzden 8500 TL olacak diye tahmin ediyorum.
Peki 8500 TL olması durumunda sizin bu önerdiğiniz aslında CHP'li Özgür Özel'in de artık altını çizdiği konu. İşçinin cebine devreye girerse işçi payını işveren kendi cebinden ödeyip işsizlik sigorta fonundan verilen desteği işçiye verirse ne olur maaş?
Şimdi şöyle bir şey olur. Bu desteği biraz daha kalıcı hale getirelim. Tamamen bu desteğin tamamını hem kalıcı hale hem de süreyi de uzatmış hale getirirsek 8500 TL olursa bu tutar. SGK işçi payı yani 1400 TL ile işveren payı 1750 TL'nin yarısı. Bu toplamda işçiye ödenirse işçinin eline toplamda 9975 TL yani 8500 TL asgari ücret. Ayrıca bunun farkı 1475 TL'de bu şekilde bir işveren de taşın altına elini koyacak şekilde bir düzenleme yaparsa kendi yükümlülüğünün yarısını hazineye yıkar. Diğer yükümlülüğünü kendi karşılar. Bu da işverene aktarılırsa işverenin geliri artar. Bu artma nedeninin altında bir özellik daha var. Devletin buna evet demesinin çok önemli nedeni var. Biliyorsunuz gelir vergisi kaldı. 23. madde ile 18. bende bir hüküm eklendi 1 Ocak 2022'den itibaren. O da şuydu. Asgari ücret üstüne gelir elde edenlerin asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden istisnadır. Bunu doğrudan asgari ücreti 8500 değil de 9975 yaparsak bu devletin alacağı gelir vergisinden de mahrum kalacağı olacağı için bunu hayır der. Ancak bu aradaki farkı hazineden ya da işsizlik fonundan karşılarsak bu matrağa dahil olmayacağı için asgari ücret üstünde bulunanların elde edecekleri gelirler bu anlamda gelirden kaynaklı vergi dilimine ya da vergi matrağına tabi olacakları için devlet de gelirinden mahrum kalmayacaktır. Sayın Hocam.
Öneri güzel. Asgari geçim indirimi meselesine çünkü buradan vurgu yaptınız, tabii. Detaylandırdınız. Biz konuyu takip ediyoruz. Sendikaların, işçi sendikalarının da dikkate alması gerektiğini, işveren sendikasının da dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz. Ama son soru. Türk İş Başkanı bizim üyelerimizin %3'ü asgari ücretli dedi. DİSK ve Hak İş henüz bir açıklama yapmadı. Asgari ücretlileri kim savunuyor bu ülkede? Kim onların sözcüsü?
Siz dün programda da çok güzel dile getirdiniz. Asgari ücretin tarafı yok ilginç. Asgari ücret tespit komisyonu masasında. Çok net.
Olay bu kadar nettir. Asgari ücret masasında asgari ücretlilerin doğrudan doğruya temsilcisi yoktur. Konu hassas ve önemlidir. Biz haberi takip ediyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Önemli bir konu. Sağ olun. Bu konuyu takip ederken yemek kartlarını falan unuttuğumuzu sanmayın sakın. Çünkü yemek kartları da yine ücretli kesim için hassas bir konu. Bu konuya da değineceğiz ama bu defa kim olacak karşımızda? İşsizlik, iş ve aş meselesinde Seyfettin Gürsel olacak. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel, kendisi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisine konuyla ilgili detayları soracağız. Yani dar tanımlı işsizlik, geniş tanımlı işsizlik, asgari geçim tabii ki indirimini değil, aktif iş oranını soracağız. Aktif iş piyasasını doğru tanımlamalar ne olabilir diye bakacağız. Seyfettin Bey.
Efendim.
İyi misiniz Seyfettin Bey? Size hocaların hocası demek durumundayım. Çalışma hayatını, hayır, çalışma hayatını bu kadar iyi bilen, bu kadar iyi analiz eden, BETAM'ı kuran ve BETAM üzerinden Türk kamuoyunu iş ve aş meselesinde bilgilendiren ekibin başındasınız, öyle değil mi?
Doğru, evet. Bakıma doğru.
Yok, o kadar mütevazi olmayın, ne olur olmayın bu kadar mütevazi. Şimdi dar tanımlı işsizlik diyoruz, geniş tanımlı işsizlik diyoruz. Biz evet, hangi işsizlik verisine doğru bakmalıyız?
Şimdi tabii bu çok meşhur bir soru da, bu akla gelmiyordu COVID öncesi. Neden akla gelmiyordu? Yani DİSK gerçi yayılıyordu raporunda. Her ikisini de, yani hem TÜİK'in dar tanımlı işsizliğini hem de kendisi işte geniş tanımlı bir işsizlik hesabı yapıyordu. Bu hesap da şeye dayalı. Yani çalışmayı arzuluyor bir takım insanlar. Fakat çeşitli nedenlerle, ki bunların bir kısmı iş bulamayacağını düşündüğü için, bir kısmı ise ailesel nedenler diyor. Yani ya evde birilerine bakmak zorunda, ya evli kocası izin vermiyor, ya bekar babası izin vermiyor, her neyse, kadınlardan söz ediyorum. Çeşitli gerekçelerle çalışmayı arzuladıkları halde iş aramıyorlardı. İş aramayınca da tabii işsiz olarak kayda geçmiyorlar. Ama bunları da ekleyince işte daha geniş tanımlı bir işsizlik ortaya çıkıyordu. Şimdi bunu COVID öncesinde bu oldukça istikrarlıydı. Yani 2 milyonun altında, 1,5-2 milyon arasında bir de böyle bir kitle vardı. Yani bir daha altını çizerek ifade edeyim, çalışmayı arzuluyor ama iş aramıyor. Şimdi COVID'de tabii büyük bir şok yaşandı ve iş gücü piyasası alt üst oldu. Yani her dünyanın her yerinde oldu da Türkiye'de de oldu. Olan şu oldu: 2020 Nisan'ında, yani COVID'in işte aniden patladığı, faaliyet kısıtlamalarının çok yaygın bir şekilde gündeme geldiği, uygulamaya geçtiği bir dönemde evlere kapanma, istihdamda muazzam bir azalma oldu. 2 milyona yakın azaldı. Şimdi üstelik işten çıkarma yasaklarına rağmen, yani onlar biraz geç geldi Nisan sonunda, ama özellikle tabii o işten çıkarma yasağı kayıtlılar için geçerliydi. Kayıtsızlar işten atıldı büyük ölçüde. Şimdi böyle bir istihdam kaybı olunca ne beklersiniz? İşsizliğin de aşağı yukarı işsiz sayısının, yani iş arayan sayısının aynı ölçüde artmasını beklersiniz. Şimdi bu gerçekleşmedi. İstatistikler yayınlanınca herkes şok oldu. Hatta TÜİK'e güvenilmediği için de dediler ki TÜİK'e bak, istihdam çökmüş. Hala bize diyor ki işsizlik oranı azaldı. Peki öyle oldu. Bu tabii tuhaf bir durumdu ama olan şuydu aslında. Bu iş aramayan, aslında çalışmayı arzulayan, ki COVID döneminde o bahar döneminde çok sayıda işini kaybeden iş aramaktan vazgeçti. Bunların bir kısmı inşaattı, bir kısmı işte hizmetlerdi, bir kısmı sanayide. Her neyse, ne oldu o zaman? Tabii birdenbire bunlara sorduğun zaman çalışmayı arzuluyor musun? Tabii ki arzuluyorlardı. Ama iş aramıyorlardı. Onun için birdenbire bu işte sonradan potansiyel iş gücü dedi buna TÜİK, ve bunların sayısı da muazzam bir artış oldu. O kadar ki bu 2 milyon işte kabaca 2 milyon diyelim neredeyse 5 milyona çıktı. 5 milyona yaklaştı. Böyle olunca geniş tanımlı işsizlik de patladı. Yani işte standart işsizlik oranı adeta yerinde sayarken %25, %26'lara çıktı geniş tanımlı işsizlik oranı. Şimdi o zaman da tabii bu gündeme geldi. Bu demek ki burada önemli bir kitle var. TÜİK de zaten bunun farkında olduğu için o da bu sefer geniş tanımlı, daha doğrusu hem geniş tanımlı bu anlamda işsizlik oranı yayınlamaya başladı, hem eksik zaman. Çünkü bir de şeyler de düştü COVID sırasında, hani çalışmaya devam edenlerin de mesai saatleri düştü. Onun için bir de onu da dikkate alan işsizlik oranlarını yayınlamaya başladı. Şimdi dolayısıyla COVID'de artık birden fazla işsizlik oranı olduğunu kamuoyu öğrendi nihayet. Sonra da malum faaliyet pandemi hafifledi, faaliyet kısıtlamaları ortadan kaldırıldı. Gecikmiş bir talep de var. O arada malum Türk lirası da feci düştü. İhracat arttı. İhracat o kadar pahalı hale geldi ki kısıldı. Faaliyetler kalktı. Çok ciddi bir istihdam artışı yüksek büyümeyle birlikte 2021 yılından bahsediyorum. Gündeme geldi. O zaman da ne oldu? Tabii ki işsizlik oranı %14.2'ye kadar çıkmıştı. O aşağı inmeye başladı. Tabii geniş tanımda işsizlik de azalmaya, çünkü bu potansiyel iş gücü kitlesi azalmaya başladı hızla. Gele işte en son bugüne geldik. Şimdi bugün öncesinde şöyle bir dönüm noktası var. Geniş tanımda işsizlik birleşik kaplar gibi aslında şeyle hareket ediyor. Yani geniş tanımda işsizlik düştüğü zaman ya da standart işsizlik oranı artmaya başladığı zaman genelde geniş tanımlı işsizliğin de hafif azaldığını görüyoruz. Onun için bugünlerde çok ilgi çekmiyor. Ben doğrusu işsizliği şimdi konuşmaya devam edeceksek gene standart işsizlik oranıyla devam etmeyi uygun buluyorum.
Peki bunu atıl iş gücü konusu için sormuştum. Evet. Çok önemli bir değerlendirme yaptınız. Buradan hemen Türkiye'nin büyümesiyle istihdamı arasında birebir ilişki var. %4.5'un üzerinde büyürsek işsizlik azalıyor. %4.5'un altına inersek işsizlik artıyor. 3.9 büyüdük ve çeyrek büyümelerde küçülmeyi görmeye başlıyoruz. İşsizlik önemli Doğru. bir sorun olarak karşımıza çıkacak.
Doğru.
Bu yapısal sorunu nasıl bir üretim modellemesiyle dönüştürme şansımız var?
Şimdi çok haklı bir soru bu. Geçmiş yılları yani son 30 yılı incelendiğinde aslında önce bir teknik isterseniz deyimle çok kısaca açıklayayım. Bir kere büyüme ile istihdam arasında bir ilişki olduğu tabii ki doğru. Fakat bu ilişki dönemden döneme ve büyümenin niteliğine, kalitesine göre de değişebiliyor. Bu Türkiye'de de böyle oldu. Bazı dönemlerde çok ciddi verimlilik artışları büyümeyi desteklediği zaman, ki bu 2001 sonrası 2002'den itibaren 2008'e kadar olan dönem böyleydi. O zaman hem büyüme yüksek oluyordu ama istihdam yeterince artmıyordu. Bunu daha halk deyimiyle ifade edecek olursak büyüme yeterince istihdam yaratmıyor deniyordu. Şimdi bu hem tabii işsizlik açısından, istihdam açısından iyi bir haber değil. Ama büyümenin kalitesi açısından tabii iyi bir haber. Çünkü verimlilik bunu sırtlıyor. Verimlilik artınca da normalde tabii kişi başına gelir de yükseliyor daha hızlı vesaire. Neyse. Bu 2010'dan sonra araya küresel kriz girdi. Büyük işte resesyon dediğimiz dönem. Malum 2009'da işsizlik patladı. Çünkü gayri safi yurt dışı hasıla azaldı. Negatif büyüme oldu. Daraldı ekonomi. Ama ondan sonra çok hızlı bir büyüme dönemi ortaya çıktı. 2010'dan kabaca 2018'e kadar 2017 dahil Türkiye ekonomisi oldukça hızlı büyüdü. %6'nın üzerinde ortalama.
Ve aynı zamanda gördük ki bu büyüme 2000'li biraz önce söylediğim döneme kıyasla daha fazla istihdam yaratıyor. Bu çok net. Neden yaratıyor? Şimdi buna girmeyelim ama büyük ölçüde hizmetlerde çok ciddi bir gelişme oldu. Hizmetler de malum istihdam fabrikasıdır. Aynı zamanda kadın iş gücü de çok ciddi bir artış oldu bu dönemde. Şimdi uzun lafın kısası bu dönemde işsizlik de düştü tabii. İşsizlik sorunu önemli bir sorun olmaktan gene yüksekti tabii Avrupa ile karşılaştırdığınız zaman. Yani düşük işsizlik ülkelere kıyasla gene yüksekti bizim işsizlik ama hani önceki dönemlere kıyasla nispeten makul bir düzeye inmişti. Şimdi dolayısıyla büyümenin istihdam yaratmasında bu ilişki çok önemli. Acaba %3-4 büyüme ne kadar istihdamı arttırır? Şimdi ne kadar yüksek bir istihdam yaratma kapasitesi oluşmuş olsa da verdiğiniz rakam aşağı yukarı doğru %5'in altında böyle %4-4,5, 4-5 arası bir büyüme ancak iş gücünü, yeni iş gücünü karşılayacak kadar bir istihdam yaratabiliyor. Bununla da işsiz bir aşağı çekemez. Halbuki bizim çok daha hem istihdamı hem iş gücünü arttırmaya ihtiyacımız var. Özellikle kadınlarda iş gücü çok düşük. Türkiye'de hala yükselmesine rağmen son yıllarda. Ya şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın en düşük kadınların iş gücüne katılım oranı İtalya ve Yunanistan'dadır. Onlarda da %55, 56, 57 civarındadır. Bizde gele gele %35'e zor geldi. Sonra da aşağılara düştü. Şimdi yeniden yükselişti ama hala işte 34 civarında. Yani hala bizim gideceğimiz çok yol var kadın iş gücünde. Dolayısıyla hem nüfus artıyor, hem kadınlarda eğitim artıyor, hem eğitimsiz kadınlar bile çalışmak istiyor. Nitekim öyle oldu geçmiş yıllarda. Bu kadar çok iş gücü her yıl artarsa sen buna istihdam yaratman için nereden baksan en az %5. Ki bu bile ancak durumu idare eder. Yani bizim %6 falan büyümemiz lazım ki üstelik de bu büyüme çok verimlilik artışlarına dayalı bir büyüme de değil. Onun için daha zaten fazla istihdam yaratıyor. Böyle bir büyüme de bile hani verimlilik artışlarının çok da yüksek olmadığı bir büyüme de bile eğer işsizliği aşağı çekmek aynı zamanda da daha çok kadının çalışmasını şey etmek sağlamak için bizim nereden baksanız %3 olmazsa 5,5-6 istikrarlı bir şekilde büyümemiz lazım. Oysa ne oldu şimdi? Son 3. çeyrek tamam ilk yarı iyiydi ama hala o Covid'in gecikmiş talep etkisi, işte ihracat vesaire büyümeyi yüksek tutmuştu. Yıllık büyüme biliyorsun %7,5 civarındaydı ilk yarıda. Şimdi 3. çeyrek rakamları işte geçenlerde açıklandı. %4 bile değil, %3,9. Üstelik çeyrekten çeyreğe daralma var az da olsa. Bu da gösteriyor ki 4. çeyrekte büyük bir ihtimalle daha da düşecek yıllık büyüme. %3 civarında düşebilir. Şimdi biraz önce söylediklerimizle büyüme istihdam arasındaki ilişki itibarıyla bu büyümenin İstihdam açısından, işsizlik açısından son derece yetersiz kalacağı açık. Nitekim son 3 ayda da işsizlik son 2 ay öyle diyeyim. Ekim'i biliyoruz en son. %9,8'e kadar düşmüştü Ağustos'ta işsizlik oranı. Hatta bakan, sanayi, yok maliye ve ekonomik işler bu kadar.
Hazine Sayın ve Maliye Nebati. Bakanı Nebati, Nurettin Nebati.
Nurettin Nebati ne demişti bu 9,8 açıklandığında Eylül'de? Gördünüz mü tek haneye düştü işsizlik daha da düşecek demişti. Ne oldu ondan sonra? %10,1'e çıktı önce. Şimdi en son %10,2. Bu büyüme böyle giderse belli ki istihdam yetersiz kalacak artışı. Halbuki iş gücü ciddi artmaya başladı tekrar o birikmişti. Boşaldı ama tam boşalmadı. Kadınların hatta son ayki gelişme bizim beta Ekim notu yani bu ay yayınladığımız, ayın 12'sinde yayınladığımız not Ekim verisiyle Orada da gördük ki kadınlarda daha ciddi artmış işsizlik oranı erkeklere kıyasla. Nedeni de istihdam artmış kadınlarda ama iş gücü çok daha hızlı artmış. Yani daha çok kadın çalışmak istiyor, iş arıyor dolayısıyla bir kısmı bulamadığı için. Yani uzun lafın kısası, önümüzdeki aylarda işsizlik artacak gibi duruyor.
Aynen.
Ne olacak da büyüme tekrardan %6'lara çıkacak, 5-6'lara çıkacak. Valla öyle gözükmüyor. Aksine düşeceği gözüküyor.
Şimdi çok güzel değerlendiriyorsunuz. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı geçen hafta Ankara'daki toplantısında... Yani cari açıktan dem vurdu ama üretim yapısının değişmesi gerektiğini söyledi. Verimlilik, katma değerli üretim, teknoloji, nitelikli iş gücü diyor. Fakat Türkiye'nin bir de kadın işsizliği yanında genç işsizliği sorunu var ve beyin göçü veriyor. Bu çok ciddi yapısal bir sorun. 35 milyon değil mi istihdam şu an?
Şu an istihdam valla 32, bakayım tam olarak söyleyebilirim, 32-33 milyonu
dayandı tabii.
Bir dakika. Ekranı açmıştım ama lafa dolunca ekranı kayboldu.
Olsun hocam, yani istihdam var ve biz... Biraz önce
34 milyon, evet 35 milyon.
Ben 35
milyon 734.
Evet, onun için 35 milyon dedim. Evet. Burada genç işsizliğin payı, oranın yüksekliği, beyin göçü, ne yapacağız biz? Öneriniz.
Şimdi bu genç işsizlik zaten Türkiye'nin işsizliğinin önemli bir yapısal sorunu. Bir kere onu vurgulayalım. Yani ilk defa genç işsizlik yükselmedi Türkiye'de. Ayrıca şu da var, bu bir kader de değil. Tabii ki Avrupa'da genç işsizliğin çok düşük olduğu ülkeler var. Almanya neredeyse genç işsizlikle işte genel işsizlik arasında bir fark yok Almanya'da. O kadar başarılı. Bir de tabii bizden beterler var. Onu da hatırlatayım. Kim bu beterler? İşte Yunanistan'da İspanya. Onlarda da zaten hem işsizlik oranı yüksek ama genç işsizlik oranı, işsizlik oranının neredeyse genel işsizlik oranının 2 katı. Biz de kabaca 1,5 katı. Bazen yükseliyor, bazen biraz daha azalıyor. Ama büyük bir sorun olduğu açık. Şimdi burada tabii pek çok faktörün devreye girdiği gözüküyor. Neden yüksek işsizlik oranı gençlerde? Çünkü bir kere eğitimi... Ben biz yeterince şeye piyasanın talep ettiği vasıflara uygun eğitmiyoruz iş gücü. Birincisi bu. Bunlar zaten şeyler de çok şikayet ediyorlar işverenler de. Sanayiciler, işletme yöneticileri. İşte aradığımız elemanı bulamıyoruz, aradığımız vasıfta bulamıyoruz vesaire vesaire. Bir ikinci altının çizilmesi gereken bir şey. Bunu da çok az konuşuyor Türkiye ne yazık ki. Bu radyoda programda bir fırsat bunu tekrar gündeme getirmek için. Biz yıllardır yıllar önce daha doğrusu şeyin farkına vardık. Kadın, yüksek eğitimli kadınlarda işsizlik giderek arttı. Bunlar 15-20 yıl önce böyle değildi, düşüktü. Ama nasıl artış? Giderek açıldı. Ve açılma da zaten şeyi gösteriyor. Yaş itibarıyla yüksek eğitimli kadınları söylüyorum sadece. Ve bunların yaş itibariyle de baktığımızda işte bir yani 3 gruba bölün. Bir 45 üstü, 50 üstü, bir orta yaş, bir de genç iş. Yaş en üst yaşlı kadın kesiminde erkek ve kadın yüksek öğrenimli ikisi de işsizlik oranları hiç farklı değil. Orta yaşa gelince görüyoruz zaman içinde giderek genişlemiş ama gençlerde dehşet. Nasıl açılıyor anlatamam ama. Yani bir de böyle bir sorun ortaya çıkmış. Belli ki genç işsizliği bu da yukarı çıkartıyor. Şimdi bu hala bir muamma. Yani muamma dediğim tabii ki aklımızda bizim iktisatçılar olarak bazı hipotezler var. Neden böyle oluyor? Şimdi hem biz istiyoruz değil mi genç kadınlar? Yüksek eğitim görsün, doğru mu?
Doğru.
Ve görüyorlar. Hatta daha başarılı olmaya başladılar. Üniversite giriş sınavlarında vesaire. Giderek şey, yüksek öğretim mezunları arasında kadınlar erkekleri de geçti son birkaç yıldır. Bu çok olumlu. Çünkü ne kadar yüksek öğrenim bir kadın olursa o kadar da iş gücüne katılım tabii artıyor. Yani o kadar çok kadın üretime katılıyor, istihdama katılıyor. Bunların hepsi çok iyi. Gel gör ki nedir bu işsizlik şeyi, imtihanı? Adeta ateşten gömlek kadınlar için yüksek eğitim yani.
Çok doğru.
Senin için söylüyorum. Bunun yeterince araştırılmadı bu. Neden böyle? Yani şöyle söyleyeyim ya, iki katına yaklaştı. %8-9 yüksek öğretimli erkeklerde işsizlik oranı, kadınlarda neredeyse bunun iki katı. O hale geldi.
Korkunç bana göre.
Gençlerde, genç kuşakta giderek. Yani demek ki bu son yıllarda oluştu bu sorun. Şimdi diyebilir ki birisi çıkıp tabii o kadar kadını eğitirsen işsiz kalırlar falan filan. Yani laf bu. Bu tabii kabul edilemez. Tabii ki eğitileceklerdi. Başka türlü Türkiye nasıl kalkınacak? Bir kere bir refah seviyesi değil mi? İşte iyi kötü 30 bin neyse 35-40 bin dolar öyle 60-70 bin dolarlardan bahsetmiyorum. Kişi başına gelir hiç olmaz 35-40 bin dolar olan asgari bir refah seviyesine ulaşmış, kalkınmayı başarmış ülkelerde bakın hiçbirinde kadınların iş gücüne katılımını %50'den aşağı ya hatta %60'dan aşağı bulamazsınız. Biraz önce söyledim, Avrupa'da en kötüsü işte Yunanistan'la İspanya'dır, onlarda da %50'yiz. İspanya diyorum, yanlış söyledim ya, affedersin, düzeltiyorum, İtalya. İşsizlik Yunanistan ve İspanya'da yüksek. Kadınların katılım oranının en düşük olduğu iki Avrupa ülkesi İtalya ve Yunanistan. Bunlar da zaten malum bizim Akdeniz komşuları. Çok da şaşırtmıyor insanı ama sonuçta %57-58 neyse %60 eserde %35. Tabii ki eğer bir asgari refah ve kalkınma düzeyine ulaşmak istiyorsan çok daha fazla kadının katılması lazım. Bunun için de çok daha fazla kadın. Yeni kuşaklarda kadınların en azından %70-80'inin yeni kuşak, genç kadın kuşaklarının yüksek eğitim görmesi lazım. Onun için öyle bahane değil. Ne neden oluyor buna? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyoruz çünkü araştırılmadı. Ama iki tane hipotez mümkün. Biri umarım iyi hipotez. Genç kadınlar daha çok, çünkü biliyorsun hele gazeteciliği yakından biliyorsun, bazı mesleklerde tweet yayınlıyor yılda bir defa, bazı mesleklerde işsizlik oranı çok yüksek, bazı mesleklerde çok düşük, yani diplomalar itibariyle söylüyorum, bölüm mezun olduğumuz bölüm. Şimdi gazetecilik bunlardan biri, bunu sana ayrıca anlatmamayı
evet istiyorum. Evet, bizim sektör bambaşka masaya yatırılmalı.
Evet. Ama yani sosyolojide belki öyle. Yani bakıyorsun sosyal bilimlerde, TÜİK istatistikleri diyor ki sosyal bilimlerde işsizlik oranı genelde daha yüksek. Acaba diyoruz ki genç kuşak, lise mezunu kadınlar daha çok bu işsizliğin yüksek olduğu mesleklerdeki bölümlere mi acaba giriyorlar? Onları mı tercih ediyorlar? Bir hipotez bu olabilir. Öyleyse gene tabii alınacak önlemler var ama bu iyi bir hipotez. Bir de kötü hipotez. Acaba cinsiyet ayrımı mı var inşallah?
Çok önemli bir konu bu. Kadın evet. ve erkeğin eğitimden yararlanma hakkı eşit değil mi? Siz bu konuya özellikle vurgu yapıyorsunuz.
İş alırken işveren mi acaba cinsiyet ayrımı yapıyor?
İşverenin yani şöyle... cinsiyet ayrımı yaptığı kesin değil mi? Seyfettin
bilmiyorum.
Bey.
Bilmiyorum. Araştırmak lazım. Şimdi buna dair tabii bazı şeyler de var. Veriler demeyeyim de bazı olgular da var. Bu hipotezlerden gökten zembille inmedi. Çünkü biliyorsun biz de özellikle evli ve hamile ve çocuk sahibi kadını koruyucu şeyler iyice arttırıldı, haklar. Şimdi iki tane bekar genç insan geldi, yeni mezun. iyi eğitim görmüşler. Aşağı yukarı benzer üniversitelerden mezun olmuşlar. Aynı bölüm, aynı meslek. Baktım CV'lere. Bunların ikisini seçtim. Biri bekar kadın, biri bekar erkek veya evli erkek de fark etmez. Bunları şimdiki ikisinden birini seçeceğim. Bir tane yerim var. Şimdi aklıma şunlar gelebilir mi işveren olarak? Gelebilir. Ben bu bekar kadını aldım işe. Hatta kadınlar daha çalışkan aslında. Onun için gönlüm ondan yana, hani işveren olarak. Ama bu yarın öbür gün evlenir. Evlenince çocuk sahibi olur. Önce bir kere evlendikten sonra balayına gider. Balayından döndükten sonra gelir benim ofisi tıklatır kapısına. Der ki eşim çalışmama izin vermiyor, kusura bakmayın, ben ayrılıyorum. Ben de şakır şakır kıdem tazminatını ödemek zorunda mıyım? Zorundayım. Ha, gitti ondan sonra başka bir yere girdi. İyi yetişmiş çünkü. Bir, eleman kaybettim. İyi kötü bir süre çalıştı. Ben de tecrübelendim. Kaybettim. Ayrıca durup dururken kıdem tazminatını ödemek zorunda kaldım. Hadi bunu yapmadı. Döndü çocuk sahibi oldu. Bir yıl, iki yıl sonra. Bilmem kaç yıl, bir yıl mı? Ücretsiz izin. Ya da 6 ay ücretsiz izin, neyse sonra 6 ayda ücretli izin, sonra ücretsiz izin. Ben yerini nasıl dolduracağım? Şimdi bunlar aklıma gelir ve gelebilir. Geldiği zaman ben şimdi hiç riske girmeyeyim, şu erkeği alayım, gelmeyeyim diyebilirim. Ama bunlar araştırmaya dayandırılmalı. Bu yapılmadı. Şimdi bunlar sadece hipotez, bir kez daha altını çiziyorum. Bunu yapan da olabilir, yapmayan da olabilir. Yapanlar da acaba çoğunlukta mıdır? Yani bu bir muamma ama bunun, bu sorunun üstünde durulması mutlaka gerekiyor. Olacak iş değil. Nasıl olur da yüksek öğrenim mezunları genç kuşakta kadınla erkek işsizlik oranları bu kadar farklı olmuş?
Bu kafa yormamız gereken çok hassas bir konu. Ara ara aynen, sizi yayınlara alalım ve bu konunun altını çizelim isterim. Konu önemli. Evet. Aslında size asgari ücreti, çalışma hayatını hiç sormuyorum. Sorayım mı?
Yani vaktiniz varsa...
Yok, ayrı program yapmak isterim. Çünkü ayrı çalışma hayatını olur, bu kadar iyi bilen bir hocaların hocası diyorum. Ben öyle görüyorum. Siz kabul etmiyorsunuz ama çok önemli.
Yani şeyi de yok rica ediyorum.
Çalışma barışı önemli.
İstanbul İş Gücü Piyasası'nın ikinci araştırmasını yapıyoruz. Geçen yıl ilkini yapmıştık. Üstünde çalışıyoruz. İşte yıl sonuna kadar bitecek. Ocak'ta da lansmanı yapılacak, tanıtımı. Şimdi asgari ücret dediğim için aklıma geldi. Yani hem anket yaptık iş gücü piyasasındaki terklerle, hem 53 firmayla görüşme yaptık. Bu asgari ücreti her iki tarafa da soruyoruz. Tabii şu var, yani çok özet olarak söyleyeyim, sonra daha etraflı konuşalım. Bu asgari ücret, asgari ücret Türkiye genelinde bir asgari ücret. Ancak belirlenecek asgari ücret İstanbul iş gücü piyasası için hem iş arayanlar hem de işverenler için ayrı bir anlamı var. Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da ayrı bir anlamı var. Bu da hiç konuşulmuyor. Alo?
Hakkı Bey?
Alo, duyuyor musun beni ya?
Ha, duyuyorum, duyuyorum. Hatlar karıştı. Çok...
Benim söylediklerim duyulduysa ya.
Duyuldu, duyuldu, duyuldu. Şimdi hocam, konu çok hassas ve önemli. Ben de bu konuda çok hassas bir yayıncıyım, biliyorsunuz, gazeteci olarak. Ara ara sizi yayına alalım. Tek tek bu konuların altını çizelim. Hatta asgari ücret ve çalışma hayatı konusunu önümüzdeki haftalarda hiç gecikmeden devam ettirelim istiyorum. Olur mu? Size çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Sağ olun diyorum. Çünkü asgari ücret görüşmeleri, onun akabinde büyüme, iş ve aş meselesi ve işsizlik. Peki bütün bunlar dünya küresel bir yolculukta resesyon tehdidini hissederken Türkiye bütçeyi geçirdi. Bu bütçe nasıl bir bütçe? Şimdi ona bakacağız. Çünkü bütçenin geliri gideri önemli. Bu defa karşımızda Profesör Doktor Hakan Hakkı Hakan değil mi? Yanlış mı söylüyorum Hakan Bey? Kafam gitti benim böyle bir anda. Hakkı evet, Hakan doğru. Yılmaz, Atılım Üniversitesi doğru. Öğretim doğru. Üyesi, Eski Devlet Planlama Teşkilatı. Öyle değil mi? Oradan geliyorsunuz.
Evet, doğrudur Meryem.
Çok eski krizleri, süreci sizinle haberler yaptık, konuştuk. Ancak Türkiye bütçeyi yeterince konuştu mu Hakan Bey?
Konuşmadı Meryem Hanım. Uzun süredir de konuşmama konusunda bir olumsuz gelişme var. Halbuki bütçe somut bir belge, siyasi bir metin. Günün sonunda da kimin bu finansmana katlanacağı, kimin kamu harcamaları yoluyla hizmetten faydalanacağı konusunda bizim tartışabileceğimiz yegane metin. Parlamento açısından da parlamentonun yürütmeyi denetleyebileceği, kontrol edebileceği yegane platform. O yüzden hani yeterince tartıştığını pek düşünmüyoruz. Yeterince tartışmadığımız zaman da şöyle bir problem çıkıyor. Anayasal bir düzenleme aslında bütçe. Anayasada karşılığını buluyor ve anayasa diyor ki parlamentoya senin yetki ve izin vermediğin herhangi bir geliri yürütme toplayamaz. Senin yetki ve izin vermediğin bir tek lirayı bile yürütme aslında harcayamaz. Dolayısıyla günümüzde kamunun da gelmiş olduğu bu daha karmaşık ve daha büyük yapıda bütçenin bütün bir toplum, kamuoyu, parlamento açısından iyi tartışılması, bütçe hakkı temelinde iyi ele alınması gereken bir metin. Ama biz de geleneksel sorunların yanında belki son 10-15 yılda yaşanan gelişmelerle de yeterince bütçeyi ele almıyoruz, konuşmuyoruz.
Bütçe önemli. Öneme vurgu yapıyorsunuz. 2023 bütçesi bir seçim bütçesi mi?
Bir seçim bütçesi. Öyle. Peki, onu söylemek lazım.
Bu seçim bütçesini birlikte buyurun. Açalım mı şimdi?
Memnuniyetle.
Peki bütçeye baktığımızda bütçe deyince siz hemen bütçe hakkı dediniz. Bütçe hakkı nedir?
Bütçe hakkı aslında kamuoyunda vatandaşta olan yetkinin parlamentoya devredilmesi, parlamentonun da yürütme üzerinde biraz önce söylediğim gibi kim bu maliyeti ödeyecek? Yani bir sürü kamu harcaması, yollar yapıyorsunuz, barajlar yapıyorsunuz, sosyal programlar uyguluyorsunuz. Bu maliyeti kim ödeyecek? Bu maliyetten kim faydalanacak? Bir ülkede demokrasinin iyi çalışması açısından en kritik hususlardan bir tanesi de bu bütçe hakkı. Ben izninizle şöyle bir şeyimi paylaşmak isterim. 2023 yıl bütçe görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda tartışılırken komisyonun son günü bütçe gelirlerine vergilerine ayrılmıştı. 400 sayfanın biraz üzerinde bütçe tutanaklarını, Plan Bütçe Komisyonu'nun tutanaklarını incelediğimde o 400 küsur sayfa içerisinde verginin geçtiği kelime sayısı 15. Bunun yarısı da zaten komisyon başkanına ait. Yani uzun yıllar Plan Bütçe Komisyonu'na gitmiş, oradaki tartışmalara katılmış birisi olarak 2023 yılının da o makro belirsizlikleri ve iyi yönetilmesi gereken bir dönem olduğu dikkate alındığında verginin bu kadar az tartışılıyor olması modern ekonomilerle ya da modern mali yönetim sistemleri karşılaştırıldığında çok büyük bir eksiklik, düzeltmemiz gereken bir alan tüm toplum olarak, özellikle muhalefet olarak.
Çok önemli bir konunun altını çizdiniz. Vergi dediniz. Verginin bu kadar az konuşulması dediniz. 2023 bütçesine baktığımızda biz kümesteki kazlar vergi yoluyla yine çok yolunacak mıyız?
Şimdi Türkiye'de vergi yükü gelişmiş ülkelere göre baktığınız zaman hani ilk 20 ekonomi içinde yer alıyoruz dediğimiz zaman en düşük ülke. Gayri safi yurt içi hasıla oran olarak %17. Ama dağılımında bir problem var. Özellikle gelir ve kazançların vergilendirilmesi bizde oldukça düşük. Hatta son 20 yılda bu konuda geriye doğru gidildi. Vergiler daha çok harcamalar üzerinden alınıyor. Ama bizi dönemsel olarak 2022 ve 23'te sistemi problemli haline getiren vergilerin %25 ile 30'unun dış icaten alınması Melih Hanım. Yine 2022'de kurumlar vergisi üzerinden de bir şey var. Biliyorsunuz hani bir kazanç, bir kar yaratılmasından dolayı bir vergi var. Bunları çıkarttığınız zaman hemen hemen hiç gelir üzerinden hani beyan üzerinden bir vergi ödenmediğini görüyorsunuz. Bunun yerine vatandaş sokağa çıkıyor, çeşitli harcamalar yapıyor. İşte çoluğuna, çocuğuna, kendisi için, hayatını sürdürmesi için. Mesela bir noktanın altını çizeyim izninizle hani burada. Yani komik olan şey katma değer vergisi tahsilatının Türkiye'de vergi sistemi içerisinde her yıl gerilemesi. Halbuki ekonomi genişliyor, büyüyor ve katma değer vergisi tahsilatının biz de bu kadar katma değer vergisi ödüyoruz değil mi Melih Hanım? Gidiyoruz alışveriş
evet,
yapıyoruz.
Evet, evet.
Ciddi. Ama vergi sistemine baktığınız zaman katma değer vergisi tahsilatının uygulanan teşviklerle, özellikle uygulanan teşvikler nedeniyle olması gereken tutarın çok altında olduğunu görüyorsunuz. Yani bu bir mesela bir konu. Belki toplumun ekonomi yönetiminin, muhalefetin bunu çok iyi tartışması lazım. Yani bu teşviklerden kim faydalanıyor?
Vatandaşın kim faydalanmadığı kesin de bunun altını çizelim. Vatandaş evet. Kazanmıyor ama bunun kimin kazandığı sorusu önemli değil mi? Çok önemli hatta.
Doğru. Şunu paylaşmak isterim izninizle.
Tabii.
Yani Fransa'da yurttaşlık hakları beyannamesine bakın. İngiltere'ye bakın. Parlamento ya bütçe geldiğinde tartışılan ana metin vergi. Her şey vergiyle ilgili bir şey. Çünkü vergi toplumsal yaşamın, ekonomik yaşamın bir maliyeti aslında. Ve günün sonunda bu özellikle İngiltere bu vergiyi toplumsal kesimlerin hangisinin ödediğini, kimin ödemekten imtina bırakıldığını anlatan, bütçeyi destekleyen ciddi dokümanlar var. Bu da o politikalı daha iyi anlaşılmasına, vergi karmaşık bir mesele olmaktan çıkmasına sebep oldu. İnsanlar parlamentoya İngiltere güç sunulduğu zaman paplara kabilelere gittiklerinde ilk tartıştıkları şey bu. Vergi.
Peki, bu çok önemli bir konu. Şimdi vergi vatandaşın kazandığı parayı devletle paylaşması, bir ülkenin bütçesiyle bir evin bütçesi arasında aslında temelde bir farklılık yok diyorum ben. Ne kadar 2023'te vergi toplanacak?
Şimdi ben çok güzel noktaya geldim. Yani 2023 yılında nominal rakamlarla baktığımız zaman toplam vergi tahsilatı olarak 3.2 trilyon TL seviyesinde, gayri safi yurt içi oranı olarak da %17 seviyesinde vergi artışı var. Bir vergi öngörüsü var. Bunun önemli bir kısmı ithalatlardan vergilerden geliyor. Şimdi Meyla Hanım, 2023 yılı bütçesi farklı yapan bir unsur var. Konumunuzun dışında sizin bütçesi diye sordunuz ya.
Evet.
2023 yılı bütçesi sizden 2019 yılından beri başlayan dönemde cari bütçe dengesinde açık veren bir bütçe. Ne demek cari bütçe dengesi? Eviniz bütçenin düşünün. İşte maaşınızı aldınız. 3-5 kuruş kira geliriniz var. Bunları alt alta koydunuz. Her taraftan da evinizin kirası var. İşte çocukta okul taksiti var. Isıtma var. Aydınlatma var. Şimdi cari bütçe dengesi yatırım harcaması yapmadan bütçenin cari nitelikli gelirle giderler arasındaki fark. Yani aile bütçesi açısından da hangi bir işte bilgisayar almak, tüketim mal almak ya da işte ev almak gibi tercihlerinizin öncesindeki bütçe dengesi. Şimdi bunun negatif çıkması demek siz aslında düzenli gelirlerinizle düzenli giderlerinizi karşılayamıyorsunuz demektir. O yüzden de bunun içinde borçlanma baskısı yaratılıyor demektir. Yani vergileri arttıramıyorsanız, harcalarınızı kontrol edemiyorsanız günün sonunda Evin kirası ödemek için de, çocuk okul taksitini ödemek için de bir borçlanmak gibi sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bence hani yapısal olarak borçların sürdürülebilirliği ya da o hanin, ailenin gelecek dönemlerde daha yönetilebilir mali açıdan bir yapıya sahip olması açısından bu konu önemli. Yani siz referans verdiniz. 2000'li yılların başında programın temel maliye politikası başarısı bu faiz dışı fazlaydı. Bir tür cari denge diyebilirsiniz. Şimdi bunun problem olduğunu nereden görüyoruz Melih Hanım? Biliyorsunuz geçen hafta mecliste bir torba yasa tasarısı teklifi daha doğrusu görüşüldü. Evet. Bir önerge verildi ve bu önerge dendi ki borçlanma limitini 200 milyar TL daha arttıralım. Doğru mudur? Borçlanma limiti 2022 yılı bütçesinde yaklaşık 278 milyar seviyesindeydi. Maliye Bakanı'nın %5'lik hakkı kullanmasıyla 290 milyar civarında bir düzeye çıktı. 200 milyarlık bir bu dolayısıyla 480-490 milyara ulaşan bir bütçeye ulaşıyor. Cumhurbaşkanı kullanmak isterse eklediğiniz zaman rakam daha da büyüyecek. Şimdi Kasım sonu itibariyle Melih Hanım bir bütçemiz toplam 20 milyar TL açık verdi. Şimdi orta vadeli programda 460 milyar TL açık hedeflenmişken 2022 için revize hedef, 11 ay sonunda 20 milyarlık bütçe açık verdiniz. Dolayısıyla sizlik Aralık ayında iki seçeneğiniz var. Ya çok büyük bir bütçe vereceksiniz, doğru mu?
Evet.
İşte geçen sene 2020'de olduğu gibi BOTAŞ'tan kaynaklı ciddi bir ne kayırmanız gerekeceklere ya da açık vermeyeceksiniz. Çünkü açık olan borçlanma ihtiyacını karşılayıp bir limit artışına ihtiyacınız yok. Bu sefer de 2023 yılının ilk dönemine büyük bir nakitle girmek istiyorsunuz aslında. Bir de 2023 yılının ilk dönemine itfalardan da bir yük binecek. Ama söylemeye çalıştığım şey bu. Bütçe hakkı temelinde konuyu ele aldığınız zaman hatırlarsınız 2000'lerin başında bizim en büyük problemimiz neydi Melih Hanım konuştuğumuz? Hazinenin ya da maliyenin ihtiyacının üzerinde borçlanması, doğru mudur?
Doğrudur.
Ve bunu bunu da kontrol edebilecek bir unsurun mali kuralın sistemde olmamasıydı. O yüzden de kamu finansmanı borç yönetimi kanununa bir hüküm getirildi. Dendi ki bundan sonra net borçlanma kadar ancak borçlanabilirsiniz. Tekrar borçlanacaksınız, meclise geleceksiniz. Hikayenizi anlatacaksınız. Hikayeniz kabul görürse, gerekçelendirilirse size yeni bir borçlanma limiti verecek. Hı hı. Toparlarsam hani bu konu bence kritik bir konu.
Çok kritik bir konu. Biz bu konuyu sizinle çok kritik. Yetkisiz borçlanmayı getiriyor. Tartışmayı önümüzdeki dönem siyasete taşıyacak ana konu. Sizi gelir dağılımı dengesizliğini yaratan ana konulardan biri borçlanma ve maliye politikaları. Ben yayını bugünlük bitirirken burada virgül koyuyorum ve sizi çok sık yayına alıyorum. Konu çok hassas. Devam edin. Sağ olun Hakan Bey. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Görüşmek üzere. Biz çarşamba günü yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.